Ayrım 14.
Bazen adamlar bitmiş iş için bir kez daha para ödemekten nefret ederdi. Her işte böyle durumlar olabilirdi. Kimi zaman da kişiler büyüklük hayaline kapılır, kendilerinin de profesyoneller kadar iyi olduğunu düşünürlerdi. Böyle bir tehlike Heskov ile iş yapıldığında en az düzeydeydi. Çünkü bu adam her zaman inanılır bir komisyoncu olmuştu. Ancak baba April'in öldürülmesi işi hem ödenen para hem de öldürülen kişi yönünden özel bir durumdu. Bu nedenle ikiz kardeşler Heskov'un şike yapmasını istemiyorlardı. İkizler geçen yıl tenis oynamaya başlamış ama bu onları yenilgiye uğratan tek spor dalı olmuştu. Kendilerine tenise küçük yaşlarda bir eğitici ile başlanması ve o eğiticinin bazı temel vuruşları öğretmesinin gerekli olduğu anlatılmasına karşın ikisi de atletik yönden pek yetenekli olduklarından bu yenilgiyi içlerine sindirememişlerdi. Yabancı bir dilin en iyi erken yaşlarda öğrenilebilmesi gibi tenisin de kendine has özellikleri vardı. Bu nedenle Arizona'nın Scottsdale kasabasındaki tenis çiftliğinde bir iki hafta kalıp temel tenis kursuna katılmayı kararlaştırdılar. Oradan New York'a yolculuk edip Heskov ile buluşacaklardı. Elbette ki tenis çiftliğinde bulundukları sırada Scottsdale'den uçakla bir saatten az süreli uçuş uzaklığındaki Las Vegas'a gidip birkaç geceyi de orada geçirmeyi istiyorlardı. Tenis çiftliği süper lüks bir yerdi. Frankie ile Stucky'ye tuğladan yapılmış, klimalı, duvarları kızılderili motifleriyle süslü, iki yatak odalı ve balkonu olan oturma odalı küçük bir ev verilmişti. Evin dağlara bakan çok güzel manzarası, Amerikan barı ve büyük bir buzdolabı vardı. Dev bir TV ekranı oturma odasının bir köşesini kaplıyordu. Ama iki haftalık süre tatsız bir olayla başladı. Tenis öğretmenlerinden biri Frankie'ye güç anlar yaşattı. Aslında acemi tenis öğrencilerinin oluşturduğu grupta en iyi oynayanı Frankie idi. Kurallara pek uymayan ve yabanice uyguladığı servis atışlarıyla Frankie pek gurur duyuyordu. Ama Leslie adlı öğretmen özellikle onun bu servislerinden pek rahatsız olmuştu. Bir oyunda Frankie attığı servisle topu rakibine vurdurdu. Acemi rakibi toptan kaçamamıştı. Ardından da Frankie öğretmen Leslie'ye harika bir serviste değil mi diye sordu. Hayır dedi Leslie, ayağınla faul yaptın, ayağının ucu servis çizgisine bastı. Bir kez daha ama bu kez faulsüz servis at, attığın bu tür servislerin çoğu saha içi yerine dışarı gider. Frankie bir servis daha attı, hızlı ve faulsüzdü atışı, bu kez kusursuz öyle değil mi? Gene ayağınla faul yaptın diyen Leslie ağır ağır konuştu ve pislik türü bir servisti o. Sen yalnızca topu sahanın içine atmaya çalış. Acemi bir oyuncu olarak çok şey yapmak istiyorsun. Oyunu kurallarına göre oyna. Frankie bu sözlere fena halde sinirlenmişti. Gene de kendisini kontrol etti. Beni acemi olmayan birisiyle oynat. O zaman ne yapacağımı görelim. Bir an durduktan sonra benimle oynamaya ne dersin dedi. Leslie ona tiksinir gibi baktı. Acemilerle oynamam ben. Eliyle 20 yaşlarında bir kızı işaret ederek Rosie diye seslendi. Bay Sturzo ile tek setlik bir oyun oynasana. Kız korta yeni gelmişti. Beyaz şortundan ortaya çıkan güneş yanığı tenli düzgün bacakları ve üzerinde tenis çiftliğinin amblemini taşıyan pembe renkli bluzu vardı. Yaramaz ifadeli yüzü pek güzel ve saçları at kuyruğu biçimindeydi. Frankie tüm silahlarını bırakmış gibiydi. Bana avantaj tanımalısın. Çünkü bana göre çok iyi olmalısın. Tenis öğretmeni misin sen? Hayır dedi Rosie. Buraya tenis dersi almaya geliyorum ben de. Leslie şampiyon tenisçidir. Leslie genç kıza ona avantaj tanı. Tenisi seninkinden aşağı düzeyde dedi. Her oyunda bir sayı avans vermeye ne dersin diye soran Frankie pazarlıkta daha aşağı inmeye de hazırmış gibi görünüyordu. Rosie başkalarını da gülümsetecek biçimde gülümseyerek, ''Hayır, o sana yetmez. Benden isteyeceğin her oyunda iki sayı avans olmalı ve oyunlarda berabere duruma gelirsek, oyunu kazanmam için iki sayı daha almam gerekmeli.'' dedi. Frankie kızın elini sıktı. ''Haydi başlayalım.'' Birbirlerine o denli yakın duruyorlardı ki, kızın bedeninin tatlı kokusunu algılayabiliyordu. Genç kız fısıldar gibi, ''Kötü oynayıp oyunu sana kazandırmamı ister misin?'' diye sordu. ''Hayır'' diyen Frankie heyecanlanmıştı. ''Bu avansla zaten beni yenebilirsin.'' Leslie onları izleyip sayıları sayarken ve ayak faullerini hiç söylemezken oynadılar. Frankie ilk iki oyunu kazandı. Ama sonra Rosie adama üstünlük sağladı. Genç kızın vuruşları kusursuzdu ve Frankie'nin servislerini karşılamakta güçlük çekmiyordu. Çünkü her seferinde servisi karşılayacağı en uygun yerde bulunuyordu. Birkaç kez berabere duruma gelmelerine karşın kız oyunu 6-2 kazandı. ''Hey sen, bir acemiye göre çok iyi oynuyorsun.'' dedi Rosie. ''Ama 20 yaşını geçmeden önce bu oyuna başlamamıştın, öyle değil mi?'' Öyle diyen Frankie şu acemi sözcüğünden nefret etmeye başlamıştı. Tenise çocukken başlamalı, temel vuruşları ve servis atmayı öğrenmeliydin. Oh öyle mi diyen Frankie meydan okumayı ihmal etmedi. Biz buradan ayrılmadan önce seni yeneceğim. Rosie kocaman bir gülümsemeyle güldü. Öylesine küçük bir yüz için cömertçe açılan ağzı vardı. Elbette sen hayatının en iyi, ben de en kötü günümü yaşıyorsam... Kuşkusuz. Frankie bu söze katılarak güldü. Bu arada yanlarına Stucky gelip kendini tanıttı. Neden bu akşam yemeğini bizimle yemiyorsun? Frankie seni davet etmeyecektir. Çünkü onu yenmişsin. Ama o da yemeğe katılır. Ah bu hiç doğru değil dedi Rosie. O beni yemeğe davet etmek üzereydi. Saat 8'e ne dersiniz? Sizce uygun mu? Çok iyi diyen Stucky raketiyle hafifçe Frankie'ye vurdu. Frankie... ''Ben de orada olacağım.'' dedi. Akşam yemeğini tenis çiftliğinin çatısı kemerli, vitrin biçimindeki geniş camları çöle ve dağlara bakan büyük salonlu lokantasında yediler. Daha sonra Frankie'nin kardeşine söyleyeceği gibi yemek boyunca Rosie iyi bir keşif olduğunu kanıtladı. Genç kız her ikisiyle de flört ediyor. Tenis kulübü ve personeli hakkında bilgiler veriyor, büyük tenis oyuncuları, geçmişin ve günümüzün şampiyonluk maçları ve tenisle ilgili kendi bireysel anılarını anlatıyordu. Ayrıca iyi bir dinleyiciydi. Onlara kendilerinden söz ettiriyordu. Frankie kıza ilkokulda yapmakta olduğu basketbol koçluğunu ve Stucky sahibi oldukları spor malzemeleri mağazasının kendilerine en iyi spor araçlarını sağladığını söyleyince... Rosie ateşli bir tavırla ''Muazzam, işte bu çok muazzam.'' dedi. Daha sonra ikiz kardeşler lisede basketbol oynayıp yılın takımına seçildiklerini anlattılar. Rosie'nin iştahı yerindeydi. İkizler bir kadında bunu da sevip onaylıyorlardı. Genç kız ağır ağır yemeğin tadını çıkararak yiyor ve kendisinden söz ederken tuhaf bir utangaçlıkla başını yana eğiyordu. Sözlerinden New York Üniversitesi'nin psikoloji dalında okuduğu, şu anda doktora yapmakta olduğu da ortaya çıkıyordu. Oldukça varlıklı bir ailenin çocuğuydu ve daha şimdiden bir Avrupa turu yapmış olduğu anlaşılıyordu. Lisedeyken okulun tenis yıldızı olmuştu. Ancak bütün bunları hiç abartmadan ve adeta küçümser gibi anlatıyor ve konuşurken karşısındakilere eliyle dokunuyordu. Bütün kızlar ikiz kardeşleri büyülemekteydi. ''Doktoramı bitirip diplomamı alınca ne yapacağımı şimdi de bilmiyorum.'' dedi genç kız. ''Kitaplardan edindiğim tüm bilgilerimle, gerçek yaşamdaki insanları kimlik ve karakterleriyle kafamda canlandıramıyorum. Siz de bana öykünüzü anlatın. Çok çekici piçlersiniz. Ama yaşamda nelere değer verdiğinizi kestiremiyorum.'' Stucky, ''Bunu hiç merak etme. Neyi görüyorsan onu elde edersin.'' dedi. ''Bana sorma.'' diyen Frankie ekledi. ''Şu anda tüm yaşamım seni teniste nasıl yeneceğim üzerine odaklanmış durumda.'' Uzun süren akşam yemeğinden sonra iki kardeş kırmızı toprakla kaplı ince bir yolda birlikte yürüyüp Rosie'yi çiftlikte kaldığı küçük eve götürdüler. Genç kız her ikisinde yanaklarından küçük bir veda öpücüğü ile öpüp evine girdi. Onları çöl havasının içinde bıraktı. Adamların yanlarında tek götürdükleri Rosie'nin ay ışığında parıldayan yaramaz yüzünün hayali oldu. Stucky, ''Sanırım bu kız olağanüstü.'' dedi. Frankie ikiz kardeşini, ''Evet, belki olağanüstüden de daha iyi.'' diye onayladı. Sonraki iki hafta boyunca Rosie ikizlerin yakın arkadaşı oldu. Öğleden sonraları geç saatte tenis oynadıktan sonra bu kez golf oynamaya gidiyorlardı. Genç kız golfte de iyiydi ama ikizler kadar iyi oynayamıyordu. Frankie ile Staki topu çok uzaklara kadar fırlatıyor ve çelikten yapılmış gibi sinirleriyle hiç bozulmadan sabırla topu yeşil alana geri döndürüyorlardı. Tenis çiftliğinden orta yaşlı bir adam onlara katılıp dörtlü olmaları, kendisinin Rosie'ye eşlik etmesi ve her golf çukurunu 10 dolara oynamaları yolunda ısrar etti. Adam iyi de oynamasına karşın oyunu kaybetti. Bu kez akşam yemeğini birlikte yemelerini önerdi. Ama genç kız ikizleri pek keyiflendiren bir pozla adamın önerisini geri çevirerek "Olmaz, bu adamlardan birinin bana evlenme teklifi yapması için çok çaba harcıyorum" dedi. Çiftlikteki ilk haftalarının içinde ikizlerden Rosie ile ilk yatanı Staki oldu. Frankie o gece kumar oynamak ve Staki'yi rahat bırakmak için Las Vegas'a gitmişti. Gece yarısı Vegas'tan döndüğünde Staki odasında yoktu. Ertesi sabah kardeşi ortaya çıkınca Frankie kardeşine "Nasıldı?" diye sordu. "Pek özeldi." Frankie, "Ben de Rosie ile yatarsam bana darılır mısın?" dedi. Bu olağan dışı bir şeydi. İkiz kardeşler daha önce hiçbir kadını paylaşmamışlardı. Onların zevklerinin farklı olduğu ender konulardan biriydi bu. Staki düşündü. Rosie ikisine de kusursuzca uyum sağlıyordu. Ama Frankie kızı alıp gittiğinde üçü bir arada dolaşamayacaklardı. Ancak Frankie orkestraya bir başka kadını katarsa bu da ortalığı karıştırabilirdi. Sonunda Staki, "Darılmam, bana uyar" diye yanıt verdi. Böylece ertesi gece Staki Las Vegas'a gitti ve kızla yatan Frankie oldu. Rosie sorun çıkarmamış, yatakta keyif almış ve tuhaf numaralar yapmamıştı. Kız yalnızca iyi kalpli ve şakacıydı. Hiç rahatsız olmuşa benzemiyordu. Ertesi sabah üçü bir arada kahvaltı ettiler. Ama Frankie ile Staki nasıl davranacaklarını bilemiyordu. Biraz resmi ve incelikli, eskisinden farklıydılar. Onların yıllardır oluşturduğu güzel uyum kaybolmuştu sanki. Rosie yumurta, jambon ve tostları hazırlarken, "Şimdi siz iki herifle benim başım belaya mı girecek? Arkadaş olduğumuzu düşünüyordum. Öyle değil miyiz?" diye sordu. Staki, "İkimiz de senin için deli oluyor ve durumu nasıl idare edeceğimizi bilemiyoruz" dedi içtenlikle. Rosie güldü. "Ben sizi idare edebilirim. İkinizden de hoşlanıyorum. Birlikte iyi zaman geçiriyoruz. Evli değiliz ve tenis çiftliğinden ayrılınca olasılıkla birbirimizi hiç görmeyeceğiz. Ben New York'a gideceğim, siz de Los Angeles'a döneceksiniz. Eğer ikinizden biri aşırı kıskanç bir tip değilse durumu şu anda berbat etmeyelim. Çünkü o zaman işin cinsel yönünü kesip atmak zorunda kalacağız." İkizler birdenbire rahatlar gibi olmuştu. Staki, "Öyle bir durum yok" dedi. Frankie ise, "Biz aşırı kıskanç tiplerden değiliz ve ben buradan çıkıp gitmeden önce seni teniste bir kez olsun yeneceğim" diye cevap verdi. "Beni yenecek kadar iyi vuruşlara sahip değilsin" diyen Rosie, iki elini uzatıp adamın ellerini sıkıca tuttu. Frankie, "Bugün ne yapacağımızı kararlaştıralım o zaman" dedi. Utangaç bir tavırla Rosie başını yana eğdi. "Sana bir oyunda 3 sayı avans vereceğim. Eğer gene de oyunu kaybedersen o maço tavırları bana karşı bir daha sergilemeyeceksin." Staki, "Rosie üzerine 100 dolar bahse girerim. Oyunu o kazanacak" dedi. Frankie, kurtlara özgü gülümser gibi tavırlarla ikisini süzdü. 3 sayılık avansla yenilmesine olanak bulunmuyordu. "Bahsi 500 dolara çıkarmaya ne dersin?" Rosie'nin yaramaz yüzünde gizemli bir gülümseme belirdi. "Ve gene de ben yenersem bu gece Staki benimle kalacak." İki kardeş yüksek sesle güldüler. Rosie'nin de kusursuz olmadığını, onda da kötü bir yan bulunduğunu öğrenerek keyiflenmişlerdi. O gün tenis kortunda hiçbir şey, ne adamın kasırga gibi esen servisleri, ne aldığı oyun başına 3 sayılık avansı ve ne de yaptığı akrobatça hareketleri Frankie'yi yenilgiden kurtaramazdı. Rosie daha önce hiç yapmadığı küt atışlarla iniyor ve bu da Frankie'yi fena halde sersemletiyordu. Kız oyunu kısa sürede 6-0 kazandı. Oyun çabuk bitince adamı yanağından öpen genç kız, "Yarın geceni çok güzel geçirteceğim sana" diye fısıldadı. Söz verdiği gibi o akşam üçü bir arada yemek yedikten sonra Staki ile geceledi. Hafta sonuna kadar bu gecelemeler nöbet değişerek sürdü. Gideceği gün ikizler kızı havaalanına kadar arabayla götürdüler. Rosie onlara "Unutmayın, New York'a gelirseniz bana bir telefon edin," dedi. İkiz kardeşler zaten kız ne zaman Los Angeles'a gelirse kendilerinde kalması için açık davetiye çıkarmışlardı. Daha sonra kız onları şaşırttı. Çantasından iki küçük hediye paketi çıkardı. "Bunlar sizin hediyeleriniz," diyerek gülümsedi. İkizler paketleri açtı ve içlerinde Navajo Kızılderililerinin mavi taşlı yüzüğünü buldular. "Bunlar size beni anımsatır," dedi kız. Daha sonra kasabanın çarşısında ikizler yüzüklerin 300 dolara satıldığını gördüler. Frankie, "Rosie bize birer kravat ya da tuhaf kemeri 50 dolara satın alabilirdi," dedi. İkisi de kızın davranışına çok memnun olmuşlardı. Çiftlikte kalacakları bir haftaları daha vardı. Ancak bunun pek az zamanını tenis oynayarak geçirdiler. Gündüzleri golf oynayıp gece Las Vegas'a uçtular. Ama aralarında gecenin tamamını Vegas'ta geçirmemek üzere sıkı bir kural belirlemişlerdi. Çünkü orada sabahın erken saatlerinde bedenin enerji düzeyi alçalıyor, yargı gücü zayıflıyor, bunun sonucu kayıplar, büyük ve kazançlar hiç mertebesinde oluyordu. Akşam yemeklerinde hep Rosie'den söz ediyorlardı. Genç kız ikisiyle de yattığı için yüreklerinde biraz güceniklik duymalarına karşın ikisi de Rosie için en ufak bir kötü laf etmiyordu. Frankie, "O kız cinsellikten gerçekten keyif alıyor. Daha sonra kesinlikle alçakça ya da kaprisli davranışlarda bulunmuyordu," dedi. Staki, "Evet, o çok olağanüstüydü. Sanırım kusursuz bir kadın bulduk," diyerek yanıtladı. "Ama kadınlar her zaman değişirler." "Peki New York'a gittiğimizde onu arayacak mıyız?" diye sordu Staki. "Ben onu arayacağım." Bir hafta sonra oda ayırttıkları New York'un Sherry Oteli'ne vardılar. Ertesi sabah bir araba kiralayarak Long Island'daki John Heskov'un evine gittiler. Evin araba girişi yoluna döndüklerinde adam basketbol sahasındaki ince kar tabakasını temizliyordu. Heskov, "Hoş geldiniz," der gibi elini kaldırıp selamladı ve girmeleri için eve bitişik garajı gösterdi. Kendi arabasını dışarıya park etmişti. Staki arabayı garaja sokmadan önce Frankie, Heskov ile el sıkışmak için ama gerçekte bir şey olacaksa daha yakın yerde bulunmak üzere arabadan dışarı atladı. Heskov evin kapısını açıp onları içeri aldı. "Her şey hazır," diyerek onları üst kattaki yatak odasında yatağın yanında duran büyük bavulun bulunduğu yere götürdü. Bavulun kilidini açtı. Bavulda lastik bantlarla sarılmış 15 santim kalınlıkta 6 paket kağıt para ile bir de deri çanta vardı. Staki paraları yatağın üzerine attı. Sonra ikiz kardeşler her paketi açıp 100 dolarlardan oluştuğuna ve paraların sahte olmadığına emin olmak üzere uzunca bir zaman inceleme yaptılar. Bir paketteki parayı sayıp 100 ile çarptılar. Daha sonra paraları deri çantaya yerleştirerek dönüp Heskov'a baktılar. Adam onlara gülümsedi ve "Gitmeden önce bir kahve içmek, tuvalete gitmek ya da başka bir şey yapmak ister misiniz?" diye sordu. "Teşekkürler," dedi Staki. "Bilmemiz gereken bir şey, bir söylenti, yaygara ya da itiraz var mı?" "Yok, her şey çok normal. Siz yalnızca bu paralarla göze fazla çarpacak şeyler yapmayın." "Bu bizim yaşlılık sigortamız," diyen Frankie çantayı gösteriyordu. İkizler güldüler. Staki bir kez daha sordu. "Baba April'in çocuklarından ne haber? Seslerini yükselttiler mi?" "Hayır, onlar düzgün insan olarak yetiştirilmişler," dedi Heskov. "Sicilyalı gibi değiller. Hepsinin başarılı meslek yaşamı var. Yasalara inanıyorlar ve olayda sanık sayılmadıkları için şanslılar." Bu sözler üzerine ikiz kardeşler gülünce Heskov da gülümsedi. Hoş bir espri olmuştu çünkü. "Eh, ben bu duruma biraz şaşırdım," dedi Staki. "Öylesine büyük bir adam ve bu denli az patırtı çıkmış olması pek tuhaf." Heskov, "Neredeyse aradan bir yıl geçti ve tek bir cikcik sesi bile çıkmadı," dedi. İkizler espresso kahvelerini içip John Heskov ile el sıkıştılar. Heskov, "Kendinize iyi bakın, sizi yeniden arayabilirim," deyince Frankie, "Umarım bunu yaparsın," diye yanıtladı. New York kentine dönünce ikiz kardeşler harcama parası olarak içinden tek dolar almadıkları parayı ikiye bölerek çifte güvenlikli bir emanetçinin iki kutusuna koydular. Sonra otele gidip Rosie'ye telefon ettiler. Kızın sesi pek şaşırmış ve onlardan bu kadar çabuk haber aldığı için sevinmiş gibi geliyordu. Konuşması pek istekliydi ve kardeşleri bir an önce evine gelmeye zorluyordu sanki. İkram olarak onları New York'ta gezdireceğini söylüyordu. Akşam Rosie'nin evine gittiklerinde yemeğe ve tiyatroya gitmek için evden çıkmadan önce kız onlara içki sundu. Rosie, ikiz kardeşleri New York'un en iyi lokantası olduğunu söylediği Le Cerque'ye götürdü. Gerçekten burada yemekler çok iyiydi. Menüde olmamasına karşın adamlar Frankie'nin ricası üzerine bir tabak spagetti hazırladılar ve bu da onun şimdiye kadar tattığı en iyi makarna oldu. İkizler böyle süslü bir lokantanın çok sevdikleri bir yemeği onlar için pişirip hazırlamasına inanamıyorlardı. Ayrıca şef garsonun Rosie'ye pek özel şekilde davranmasına dikkat edip bundan pek etkilenmişlerdi. Yemekte kız öykülerini anlatmaları için onları epeyce zorladı. Rosie bu gece pek güzel görünüyordu. İlk kez onun böyle yerlere uygun bir biçimde giyinmiş olduğunu görüyorlardı. Yemekten sonra kahvelerini içerken ikiz kardeşler Rosie'ye hediyelerini verdiler. Bugün öğleden sonra bu hediyeyi ünlü Tiffany mağazasından almış ve kestane renkli kadife kaplı bir kutuya koydurtmuşlardı. Hediyeleri ikiz kardeşlere 5000 dolara mal olan basit bir altın zincir ile ona takılı üzerinde pırlantalar gömülü beyaz platinden yapılmış bir madalyondu. Frankie, "Staki ile benim hediyemiz, arkasına adını kazıttık," dedi. Rosie şaşırmış, parlak gözleri buğulanmıştı. Zinciri başından geçirdi ve madalyonu göğüslerinin üzerine yerleştirdi. Sonra uzanıp iki kardeş de teker teker özenle öptü. Bu onların dudaklarına kondurulmuş yalın bir öpücüktü ama bal gibi tatlıydı.